Rasul olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tu magu mara bedan şehvar nist va keriman karha düşvar nist. Bir hileden bahsediyordu. Yani bir oyun, bir mizansen. Bir Yahudi vezir, Yahudi hükümdarı daha doğrusu, ilk Hristiyanlara çok zulmediyordu. Onları dinden çevirmek için zulüm yapıyordu. Vezir dedi ki, sultanım bu iş böyle zulümle, dayakla, zorla olmaz bu iş. Alır başını gider. Siz bana izin verin. Ben kendimi Hristiyan olmuş göstereyim. Siz de bana bu yüzden bir ceza verin. Kulağımı kesin, burnumu yasın, beni yaralayın, bereleyin. Ceza verin ki şey olsun, herkes benim gerçekten Hristiyan olduğuma inansın. Onlar çünkü öteki Hristiyanlara ne ceza veriliyorsa. Ben hapse gireyim, aralarına gireyim ve onları yoldan çıkarayım. Şaşırttım. Yani bu dini, Hazreti İsa'nın getirdiği hak dini, onlara yalan yanlış mesajlarla, tabi ilim sahibi, bilgi sahibi bir vezir, bunu niye yaptı diyor Hazreti Mevlana. Hasedinden yaptı, kıskançlığından yaptı. Kendi dinine bağlılığı öteki Hristiyanların artmasını. Bu şey Kur'an-ı Kerim'de bu وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ suresinde anlatılan bir gerçektir, hikaye. Ashab-ı Kehf dediğimiz olay da bu yüzden. Yani Hristiyanlık ilk 300 senesini gerçekten kaçak din, mağara dini, yeraltı dini olarak yaşadılar. Hep görülenler eziliyordu, öldürülüyordu. Hatta biliyorsunuz arenada aslanlara parçalatılıyordu Hristiyanlar. Aslanlara yem olarak atılıyordu. Büyük, ağır, şiddetli cezalar veriliyordu ama bir türlü oralanmadı. İşte ilk defa resmi din olarak kabul edilmesi Hristiyanların 325 konsilinde resmi din olarak, artık devlet dini olarak kabul edildi. Kur'an'da zaten 309 sene diyor. Selasemiyetin sinine vezdadu tis'a diyor. Sonra Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. Kurrabbi alemu ba'iddetihim diyor. Ayrıca işte 3 tür, dördüncüsü köpekleridir. 5 kişiydiler, altıncısı köpekleriydi. 7 kişiydiler, 8.'si köpekleriydi gibi diyor. Her kafadan bir sada gelir ama onların kaç kişi oldukları, ne kadar olduklarını ancak Allah bilir. Çünkü bir kişi, bir mağara, bir tek olay değil. Benzeri pek çok olay var ve pek çok yerde de Ashab-ı Kehf'e benzer mağarada ibadet eden, halen işte bugün şeyde, işte Ürgüp'te vesairede görüyoruz, yer altında kocaman mağara kiliseler var, yani oyulmuş, hazırlanmış. O bakımdan ha, bu diyor hasedi. Şimdi bu vesileyle Hazreti Mevlana hasedi anlatmaya çalışıyor. Yani haset bir insanı nasıl hakikatten, nasıl güzellikten, doğruluktan mahrum eder, onu anlatmaya çalışıyor. Sülük yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. En son kurtulacağımız ruhsal hastalık yahut da zaaf diyelim ona, hastalık haset ve hübbü cahmış. Hübbü cah makam ve mevki şeyi, isteği, arzusu. Mesela adam zevkine tavla oynuyor, yine de yenmek istiyor. Yenilmeyi kabul etmek istemiyor. Ya bunun içine bir menfaat yok, bir çıkar yok işte. Ne? Şans o tarafa geldi. Yani her şeyde iddia. Evde mesela bu yemek tuzlu muydu, tuzsuz muydu işte. İki tane asker arkadaşı lokantaya girmişler. Oo, kucak sarmaş dolaş. Aynı birlikte askerlik yapmışlar 2 sene. Demiş ya Hasan, sen kaç senedir görüşmüyoruz. Gel şurada bir yemek yiyelim ağız tadıyla. Falan. Yemek yerken ya demiş usta bu yemek ne kadar tuzlu demiş. Öteki de demiş ya neresi bunun tuzlu? Bu gayet güzel tuzlu. Tuzlu falan değil. Tuzluydu, tuzsuzdu falan birbirlerine girmişler. Usta gelmiş ya siz asker arkadaşınız, dostunuz bir masada nasıl kavga ediyorsunuz falan ise bunları aralamış. Her birisi çekmiş birbirine kısmış gitmişler. Bir sene sonra yine panayıra geliyorlar tabii bunlar kasabada pazar yerine geliyorlar. Yine karşılaşmış. Ya o demiş geçen sene seninle bir hiç yüzünden nasıl da kavga ettiydik falan. Ya boş ver demiş falan. Arkadaş demiş bana bak demiş. Olan oldu giden gitti demiş. Ama doğrusunu istesen o yemek tuzluydu. O da öyle al demiş yumruğu çenesine vurmuş kavga yeniden başlamış. Yani iddia meselesi işte hübbücah dediğimiz bu iddia. Evde de böyle karı koca hiçbir şey yok sırf iddia yüzünden senin dediğin olmayacak benim dediğim doğru senin dediğin yanlış gibi. Siyasette de öyle aynı şeyi söylüyorlar yine de anlaşamıyorlar. Birisi bu taraftan bakıyor mesela, birleştirsen, uzlaştırsan aynı şeyi söylüyorlar yani aslında ama tabii iddia sahibi illaki benim dediğim gibi olacak, benim söylediğim doğru. İşte bu da insanın en son kurtulacağı hastalıkmış yani, en zor kurtulacağı hastalık. Hübbücah denilen yani iddia sahibi olmak ve bu iddiadan kurtulmak en zor şey. İkincisi de haset, kıskançlık. Bu kıskançlık hakkında daha önce 2-3 sene önce uzun bir sırf haset için bir konferans vermiştim. Şeyin ısrarı üzerine, onun isteği üzerine bizim Nesli Pir ablamızın. Tabii özetle şunu söyleyeyim. Haset her insanda var. Aşırı derecesi hastalıktır. Birisi hiçbir şeye tahammül edemez. Muhammediye'de bir hikaye var haset için. Hazreti Musa işte şeye gidiyormuş. Tur Dağı'na giderken işte komşularından bir tanesi demiş ki Rabbine söyle de bana demiş bir merkep versin. Yani komşusunun merkebi varmış. Bir merkebi. Onu kıskanıyor. Bana da bir merkep versin demiş. Dua et Rabbine. O bana ihsan etsin bana. Hazreti Musa da gitmiş. Ya Rabbi demiş. Senin her şey sana malum. Biliyorsun işte gelirken falan kulun. Böyle böyle bir niyazda bulundu. Komşusunun merkebini kıskanıyor, kendisi de bir merkep istiyor falan demiş. Cenab-ı Hak işte Muhammediye tabi biraz bunlar şey, yani hasedi anlatmak içindir, bu öyle olmuş manasına değil. Demiş ki o kuluma bir merkep vereceğim ama komşusuna bir merkep daha vereceğim demiş. Yani komşusunun eşeği iki olacak, ondan sonra buna bir tane ihsan olunacak. Hayır istemem istemem demiş. Ben onun bir tane merkebini çekemiyorum demiş. Dayanamıyorum. İki tane olursa ölürüm demiş falan. Böyle onun için istemiyorum demiş falan. İşte bu şimdi bu hasedin şeyi yani en güzel ifade ediliş tarzıdır. Başkasındakinin elinden gitmesini istemektir. Haset. Ona tahammül edememektir. Onun arabası var inşallah diyor kaza geçirir. Araba da yardan yuvarlanır. Kendisi de gider falan. Ya sana ne? Allah vermiş. Ha, şey var. Bizim Allah rahmet eylesin. Tabii Yenişehirli Avni Bey büyük şairlerimizdendir. Fuzuli gibi bir şairdir. Son devrin şairlerinden. Yenişehirli Avni Bey'in bir Mir'at-ı Cünun diye bir kitabı var. 70 çeşit ruhsal hastalığı her birini böyle anlatmıştır. Hasutten bahsediyor. Hasetten bahsederken el hasut demiş. Biri kâr eylese Hindistan'da o zarar dide olur Sudan'da. Yani Sudan'daki bir tüccar kıskanç hasut birisi Hindistan'da bir tüccarın çok kâr ettiğini işitse onu öğrense kendisi burada kahrından ölür. dayanamaz. O zarar dile olur. Bir tüccar diyor Hindistan'da kâr etmiş olsa, kendisi de Sudan'da bunu öğrense, sanki kendisi zarar etmiş gibi, iflas etmiş gibi üzülür diyor. Biri kâr eylese Hindistan'da, o zarar dide olur. Zarar dide zarar görmek, zarar görmüş olmak. O zarar dide olur Sudan'da diyor. Evet, sülük yolunda diyor, en kötü şey hastalığı, en büyük engel budur. İddia, hübbücah ve haset ikisi. Bu insan vücudu, bu ceset haset hanedir zaten diyor. Her şey hasedidir. Haset nedir? Kıskanmak, kıskançlık. İmrenmek bu değildir. Gıpta onun adı. Ya Rabbi falana verdin nimet, aynı nimetten bana da ver demek helaldir. Bunda bir kıskanmak falan yoktur. Bu gıpta dediğimiz şey, imrenmek dediğimiz şey, mesela bir alim adam görüyorsun. Mesela ben imrendiğim insanlar hocalarımdan çok vardı mesela. Hamidullah Bey'i çok severdim. Allah rahmet eylesin. Ya Rabbi dedim, bana Hamidullah Bey'e verdiğin ilim gibi bir ver. İlim ver. Mesela Mahir Bey çok natuk bir adamdı. Çok güzel bir insandı. Çok şiir severdi falan. Yani o konuşmasını musiki yerine dinleyebilirsiniz. Yani Mahir İz'in eğer konuşmaları varsa koyun plaktan musiki gibi. O kadar güzel Türkçe konuşur falan. Onlardan istifade ediyoruz ve onlara imreniyorum. Ama onların elindeki nimetin elinden gitmesini istemiyorum. Ben de onlara özenim. O imrenmek, özenmek o helaldir efendim. İyi şeyleri benimsemek, iyi örnekleri kendine örnek alıp onlar gibi olmak, onları benzemeye çalışmak, onlardan istifade etmek, bunlar helal şeylerdir. Haset bu değildir. Haset çekemediği insanın elindeki nimetinin elinden gitmesini istemektir. Yok olmasını istemektir. O bakımdan helali vardır, bunun haram olanı vardır. Gıpta helaldir, haset haramdır. İşte diyor ki bu ceset hasethanedir. Malumun olsun ki hasetten bütün bir hanedan bulaşmış olur. Yani bir kişinin hasedi ayrıca şeydir. Sari hastalıktır. Eğer ailede ana baba hasetçiyse hep komşunun şunun bunun malını haset ediyor konuşuyorlar. Çocuk da aynı şekilde olur. Ana baba cömertse, fedakarsa, ikram seviyorsa çocuk da aynı şekilde olur. O bakımdan ana baba aile terbiyesi, ailedeki gördüğü şeyler çok önemlidir. Bir hanedan efradından birinin hasetle yapmış olduğu kötülük o hanedanın hepsini şey eder, ona bulaştırır. Hasedin tabiatı dolayısıyla bütün beden hanedanı da mülevves olur. Yani bütün aileyi hasetçi yapar. İnsanın cismi hasethane olmakla beraber Cenab-ı Hak o cisimlerden bazılarını iyice temizlemiştir. Tahhira beytiye diyor. Nişan-ı pakiyest. Genci nurest ez tılısmeş hakiyest. Tahhira beytiye. Benim evimi temizleyiniz ikisine. İbrahim ve İsmail'e, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e ve ahidna ile İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye litaifine vel akifine vel rükai sucud. Bu ayet Bakara suresinde Hazreti İbrahim'le Kabe'yi yapıp bitirdikten sonra sadece inşa etmek değil, Kabe'yi yapmak değil, Kabe'yi temiz tutmayı da emretmiştir. Biz maalesef yapmayı biliriz de bakımını bilmeyiz. Türk milleti olarak. Çok güzel şeyler yaparız. Kendi haline terk ederiz. Halbuki bak burada hem inşasından bahsediyor hem de bakımından temiz tutulması gerekir. Geçen dün mesela Sultanahmet Camii'ne gittim. Camiden çıktıktan sonra şeye doğru, eski ticaret lisesine doğru yürüdüm. Yani Marmara'ya doğru. Orada yıkık duvarlar var. O inci gibi caminin dış duvarlarında harabe bir takım kalıntılar, yıkıntılar var. Çok da büyük bir para istemez onu yani. İki günde tamir edilecek şeylerdir. Güzel birkaç taşla, birkaç şeyle yani. Ama maalesef en güzel şeyin yanında bakıyorsun bir harabe, bir yığın bakımsızlık, yani bakımsızlık yüzünden. Ha. Onu anlatıyor. Beytiye, benim evimi burada tavaf edeceklere, rükû ve secde ile ibadet edeceklere, burada kalıp zikredeceklere ve akifine diyor, itikaf yapacaklara da burayı tertemiz tutmanızı istiyorum diye emrediyor Cenab-ı Hak. Ve ahidine, söz aldık diyor İbrahim ile İsmail'den. Kuvvetli ahit aldık. Tasavvuf ehline göre beytiye demekten maksat kalptir. Yani bizim Allah evi diyoruz işte, Beytullah diyoruz Kabe'ye zaten. Yeryüzündeki sembolü, simgesi, tevhidin, Allah'ın birliği, temgisinin simgesi Kabe'dir. Ve diyor Hacerül Esved'e dokunmuş olan yahut Kabe'ye, taşına dokunmuş olan Allah'la el sıkışmış gibi olur. O kadar kutsal, mübarek. Allah kutsal şey ediyor. Bu bir simgedir. Yani nasıl ki bayrak, sancak bizim için kutsal bir şeyse, o da o kutsallığı Cenab-ı Hak ona izafe ediyor, veriyor. Ondan daha mühimi kalptir diyor. Allah'ın iki tane evi var. Birisi Kabe, birisi müminin kalbi. Kainata sığmayan Allah müminin kalbinde sığar, kalbine sığar. Ben oradayım diyor. Onun için ne demişler? Padişah gelmez saraya hane mamur olmadan diyor. Sen Allah'a, Allah sevgisini kalbinde yaşatmak istiyorsan kalbini başka sevgilerden, başka sevgiden önce zaaflardan, havai isteklerden, boş hayallerden kalbini temizleyeceksin ki oraya Allah sevgisi, Allah aşkı dolacak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Eğer hasud olmayan bir zata hile ve haset etmeye kalkarsan o haset dolayısıyla kalbine zulmetler arız olur. Yani bir salih bir insana, iyi bir insana sen haset edersen o diyor haset dolayısıyla senin kalbin kararmaya başlar. Karanlıkta kalan bir kalbe ise marifet nuru girmez. Zaten mutluluk dediğimiz, nur dediğimiz şey sevinç cinsindendir. Biz onu hep ışık olarak anlıyoruz. Kalbimize doğan, gözün aydın diyoruz işte mesela sevindiği. O aydınlık kalbimizdeki sevinç şeklinde tecelli eder. Ona biz kalp nuru diyoruz. Bizim bildiğimiz elektrik lambası gibi bu ışık değil. Yani fizik manada ışık değil. Gönül ferahlığı, gönül rahatlığı, sevinç, mutluluk dediğimiz şey. İşte o nurdur, nur-i ilahidir. Feyzi ilahi diyoruz evet bazen. Allah adamlarının ayakları altında toprak gibi ol. Yani onlara karşı haset etmek değil, fevkalade tevazu göster. Hasedin de bizim yaptığımız gibi başına toprak saç ve o hasedi ayaklarının altında al, ez, rezil et diyor. Hasetten kurtul. Bunun tabii şeyleri vardır. Yani eğitimi vardır, perhizi vardır. İçeriden gayreti vardır, cehd vardır, gayret vardır. Ha şimdi vezire geliyor, o hasetçi vezire tekrar. Zaten maksat şeyi vezire anlatmak değildir yani. O bir hikaye, aklımızda kalsın diye. O vezir niçin o işleri yaptı? Kendi burnunu kestirdi, kulağını bilmem dildirdi falan etti bu kadar işkenceye. O haset dolayısıyla o Hristiyan, yeni Hristiyanlardan intikam almak için. Onları yoldan çevirmek, yanlış yollara sevk. O alçak vezirin aslı ve mayası haset idi. Onun için kulağını ve burnunu boş yere ve bedava olarak verdi, feda etti. O ümmid ile ki hasedinin iğnesinden bir takım zavallıların canlarına zehir atsın istedi. Yani birçok insanın canına mal oldu. Bazı kimseler hatta bazı mahluklar vardır ki haset onlarda hılkı yani fıtraten doğuştan ve cibilli bir tabiat halindedir. Cibilli de genetik manasındadır. Evet, doğuştan ve genetik bir hastalık halindedir. Bir nimete nail olmuş zevatın, kimselerin nimetini çekemezler de o nimetin onların elinden gitmesini isterler. Recaizade Ekrem Bey merhum demiştir ki hasetperverlerin hali yamandır. Ki yoktur bir bela better hasetten. Hasetten daha büyük bir bela yoktur insanoğluna diyor. Sarılmış nefse müziç bir yılandır. Haset kalbimizi sarmış bir yılandır. Ki çıkmaz çıkmayınca can cesetten. Çıkar aslında. Tedavisi vardır yani her hastalığın. O işte hasut bunun ismi fail mübalağa ile olanıdır. Haset normali hasut şeyidir. Mesela bu vezin, bu faul vezni Arapçada sıfatı müşebbehe ve mübalağa için kullanılır. Yani çok hasetçi, aşırı hasetçi. Müzmin hasetçi manasına. Hasudun nefsine sarılmış olan haset yılanı sahibinin ölümüne kadar onu bırakmaz. Bırakmadığı için de hasetçi yaşadığı müddetçe ıstırap içinde kalır. Herkesi kıskanır. Herkesi nimet ve devletinden eza görür. Eziyet duyar. Şey duyar. Onun için el hasud la yasud demiş Araplar. El hasud la yasud. Hasetçi mutlu olamaz. Bitti. Yani onun zaten o acıyı, o ıstırabı sürekli yaşayan, sürekli çeken birisidir. Neye baksa kendinde olmayan bir şey gördüğü zaman rahatsız olur. Onun mutlu olmaz. El hasud la yasud diyor. Arap. Çok güzel bir söz. Evet. Her kim haset yüzünden burun koparmaya kalkışırsa o vezir gibi kendini burunsuz ve kulaksız bırakmış olur. Din kardeşini müşkül duruma düşürmek için kuyu kazan hain mutlaka kazdığı kuyuya kendisi düşer. Bu kim kuyu kazarsa kazan kuyuya o kazdığı her kuyu kazan kazdığı kuyuya kendisi düşer. Halka eziyet eden er geç bir zarara uğrar. Burun koparmak sevdasına düşenin de vezirde olduğu gibi önce kendi burnu ve kendi kulağı koparılır. İşte o vezir böylece muzir bir mahluk idi, zararlı bir mahluk idi. Binaenaleyh başkalarına zarar vermek isterken kendisi de zarar gördü. Başkasına zarar vermek için zararı gönüllü olarak kabulleniyor. Burun koku alan bir uzuvdur ki aldığı koku onu bir mahalle götürür. Bütün canlılar, birçok canlılar, başta mesela köpekler, arılar, kokuyla şey ediyorlar, yol buluyorlar mesela. Tavşanı iz sürerken, yahut av, geyik neyse, keklik, bıldırcın, o av köpekleri çok hassas burunlar mesela. 2-3 kilometre öteden burun koku alabiliyor. Biz çok 3-4 metreden zor alıyoruz. Mesela bir bal arısı eşinin kokusunu 20 kilometreden alıyor. Müthiş bir şey yani. 20 kilometre buradan sarı yerden daha ötede yani. Sarı yerden uzak. Evet. Nasıl alıyor bu kadar? Bu kadar kokunun arasında, bu kadar şey arasında. Biraz işte Allah her yarattığını mucize olarak yaratmıştır. Yani mucizeyi yaratılışta göreceksin. Ay parçalanacak da mucize olacak. Yok öyle bir şey. Ayın orada durması en büyük mucizedir. Parçalanması mucizenin iptal edilmesidir. Eşşemsu vel kameru bi husban diyor Allah. Husban, işte husban, hesap vezni. Hesap değil, husban. Çok ince ve dakik, dikkatli hesaplarla diyor biz onları yerleştirdik yerine. Mucize orada işte. Mucize içimizde her uzuv birer mucizedir. Ciğerin çalışması bir ciğerin yaptığı fonksiyonu yapmak için 10 kilometre kare üzerine kaç üniteli bir fabrika kurmak gerekir diyor. Sen buradan alıyorsun ekmeği, ondan sonra kan oluyor, kuvvet oluyor. Bu da çok kısa bir süre içinde oluyor. Yani birkaç 8-10 saat içerisinde oluyor. Yarım günde oluyor. Gidiyor. İşte Hazreti Mevlana bunu misal veriyor. Diyor ekmek, yani ekmek yiyorsun. Ekmek midede hazmediliyor. 3-4 saat sonra kan yoluyla karaciğere geçiyor. Karaciğerde şekere dönüşüyor. Şeker sonra tekrar enerjiye dönüşüyor. Yanıyor, karbonhidratla falan beraber enerji oluyor, ısı oluyor, vücudun ısınıyor. Mesela soğuk günlerde helva canı ister üşüdüğün zaman. Çünkü şeker azalmıştır vücutta. Onun için ha şimdi desin şurada bir şöyle bir koska helvası olsa yahut da bir tahin pekmez olsa falan böyle kar üşüdüğün o zaman işte Peygamber Efendimiz diyor ki ne canınız istiyorsa istediği zaman yiyin çünkü vücut yalan söylemez diyor. Benim bir arkadaşım var doktor profesör. Vücut diyor kendisine lazım olanı ister diyor. Ve hiç de yalan söylemez diyor. Ve kendi kendisini de tamir eder, tedavi eder diyor. Merak etme. Ama sen hatır için yiyor için. Ama hocam diyor işte çok güzel tatlı diyor. Şunu da yiyin diyor, bunu da yiyin. Sen komşunun hatırı için yahut da arkadaş hatırı için yersen ondan sonra da şeker hastası olursun yani. Biter gider bu iş. Hatır için yemeyeceksin. Vücudun istediğini yiyeceksin. Mesela üşüdüğümüz zaman çok sıcak bir çay istiyor. Üşüyorsun onun için. Sıcak bir odada çay içtiğin zaman da terliyorsun. Çünkü çay gerçekten ısıtıyor. Hele şekerli falan bol şekerli içersen daha da çabuk ısıtır. Evet. Efendim ilaçla değil tedbirle tedavi olacaksın. Çünkü en iyi ilacın bile yan tesiri vardır. Bu ilacın yan tesiri yok diyorlarsa esas tesiri de yoktur. Gerçek ilacın yan tesiri olur. Eğer bir ilacın yan tesiri yoksa kendi tesiri de yoktur. O işte şey saman gibidir. Hiçbir şeye yaramaz. Her ilacın mutlaka yan tesiri vardır. Çok şeyler oluyor. Yani görüyoruz, yaşıyoruz, ediyoruz. Ha. Burundan bahsediyor. Kokudan bahsettik. Koku almayan kimsenin burnu da yok gibidir diyor. Benim burnum kokarmıyor. O dese burnum yok diyor. Hazreti Mevla'nın şeyi. Çok esprili ifadeler yani Hazreti Mevla. Çok biliyor tabii yani çok. Her konuda çok derin bilgisi var. O kadar esprili anlatıyor ki anlatırken de canlı temsiller, teşbihler, benzetmeler. Koku da dünyaya değil, dine ve ahirete müteallik raihadır diyor. Maneviyat kokusudur diyor efendim. İşte burnumuza abdest alırken, su verirken ne diyoruz? Allah'ım cennet kokuları gelsin burnumuza diyoruz. O manevi has, manevi zevk. Mesela avam eğlenceden, bedenle ilgili eğlenceden işte. O zil takıp oynamak ister. Hoplamak, zıplamak ister işte. O diskolarda, o gençler falan. Halbuki öteki de sohbetten hoşlanmak. Hele böyle Peygamber Efendimiz, peygamberler, Allah sevgisi, işte evliyaullah, menkıbeleri falan söylendiği zaman ooo dört köşe oluyoruz. Mest oluyoruz. İşte ehli dünya bedenle ilgili şeyler. Ötekilerde maneviyatla ilgili zevk alıyor. Musikinin bile çeşitleri vardır mesela. Seni ilahi duyguları yaşatan musiki vardır. Bir de zıplatıp oynatan musiki vardır. İşte o bir şey vardı. Kökler diye. Oynadı o film olarak da çevirdi. Kitap olarak da Türkçe'ye çevrildi. Orada bir şey vardı. Bir zenci çocuğuna işte ilahi öğrensin diye, kiliseye müzik öğrensin diye gönderiyor. Halbuki o eğlence müziği, pop müzik meraklısı oraya elinde sopa çocuğu diyor ki dövüyor, seni öldürürüm diyor, döyerim diyor. İki tane musiki var diyor. Birisi şeytanın musikisi, birisi Allah'ın musikisi diyor. Sen diyor şeytanın musikisinin peşine gidiyorsun, ben seni halbuki Allah'ın musikisini öğrenmeni istiyorum diyor. Öyle başlar. Evvela şeytan işte musikisiyle başlar. Çifte telliyle falan başlar. Sonra ilahiyle biter. Tekbirle biter. Mesela tekbirdeki ihtişam bizim musikimizin Süleymaniyesi gibidir tekbir. Ve her sesten, her akorttan, her cinsten, her yaştan insan rahatlıkla söyleyebilir. İşte buna sehli mümteni diyor. Yani itrinin aldığı tekbir muhteşem bir şey. Yani yapılabilir bir beste değildir o. En zor bestemiz de İstiklal Marşı'mızdır. 30 kişinin bir ağızda söylediğine şahit olmadan da. İlla ki artık bir kısmı sarkar, bir kısmı dağılır. Öntekiler başka türlü. Hemen daha ikinci, üçüncü kıtada başlar parçalanmaya. Bu tekbirle ilgili Sultan Abdülaziz Han Fransa'ya gittiği zaman işte Marsilya Livan'dan çıkıyorlar. Tabii padişah nahiyet erkanıyla 100 kişiye yakın heyetle beraber gelmiş. Daha fazla zannediyorum. Bir gemi dolusu. Yanında Fuat Paşa var. Diğer paşalar var. Şimdi tam iskelede padişah karşılanacak. Bando hazırlanmış, Fransız şeyi, bandosu. Şimdi milli marşlar çalınacak. Koşarak gelmiş o görevlilerden bir tanesi. Efendim demiş, siz milli marşınızın notasını verin. Her iki marşı da biz bandoyla çalacağız falan deyince birbirlerine bakmışlar bizimkiler. Ne notası, ne nota var, ne milli marş var, bir şey yok. Fuat Paşa çok zeki bir adamdı. Demiş ki siz zahmet etmeyin, biz milli marşımızı kendimiz okuruz falan demiş. Sahile çıkıp da böyle izaya girince bizimkiler tekbire başlamışlar. Hep bir ağızdan. Üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diye her taraf inmiyor falan. Ondan sonra o bandoda Fransız şeyini çalmış. Ya karşılamaya gelenler demişler ki ya bu ne yüksek müziki kültürü. Adamlar marşlarını okudular. Şeysiz böyle hiç falsosuz. Hep birlikte büyük küçük orada seyisler var, arabacılar var, hizmetçiler var, aşçılar var. Yani aşçısı, küçüğü, büyüğü, kadını, erkeği, paşası, eri, eratı hepsi aynı ağızdan okumuşlar. Karşılığı Fransızlar hayret etmişler. İşte ondan sonra zaten bizim marşlar işte yapılmaya başlanmıştır. İşte Hamidiye Marşı, Azizliye Marşı falan onlardan sonra. Evet. Bir kimse manevi koku duyup da o nimetin şükrünü ifa etmezse küfran-ı nimet gelir. Onun burnu yere düşer. Allah diyor seni burnunu sakatlar. Bu bir şey tabii yani. Hazreti Mevla'nın şeyi. Küfran-ı nimet olma, zira dikkatli bakarsan küfran kelimesi küfrün ikiye katlanmış şeklidir. Tesniye halidir. Küfür, küfran. Yani tesniye halidir. Veyahut da mübalağa sırasıdır esas. Küfran, şükran vezninden. Şükür, tamam, teşekkür manasındadır. Şükran, bol bol teşekkür demektir. Çok çok teşekkür demektir. Aynı hüsban vezninde olduğu gibi, aynı vezin. Çok hesap, ince hesap demektir. Ha. Küfran diyor, ikiye katlanmış olur. Niye ikiye katlanmış olur? Çünkü manevi nimetler görünmeyen nimetlerdir. Sen onlara şükredersen şükretmiş olursun. Tamam. Ama maddi nimet, gözle görülen, elle tutulan nimetlere şükretmezsen nimeti iki kere inkar etmiş olursun. Haydi manevi olanlara aklın ermiyor, gözün görmüyor diyorsun. Ama elde olan nimetlere bizzat mesela sofrada gelen nimet, yediğimiz, içtiğimiz şeyler, bir takım bizzat maddi olarak karşılaştığımız nimetler, onlara diyor şükürsüzlük yaparsan küfranı nimet etmiş olursun işte. Nimete nankörlük etmiş olursun. İki kat nankör olursun. İki kat nankör olursun. Nankörlük etmiş olursun diyor. Şükret ve şükredenlerin kulu kölesi ol. Onların huzurunda ölü gibi teslimiyet göster. Ve neticesinde baka bul. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki le in şekertum le ezidennekum. Siz benim nimetlerime şükrederseniz ben de size bol bol o nimetlerden ihsan ederim. Nimet kıymeti bilmek demektir aslında. Şükür bir nimetin kıymetini bilmek demektir. Ona dikkat etmek, ona özenmek. Sağlık da öyledir. Sağlığın kıymetini bilmesen, çarçur edersen, kendini telafi edersen hasta olur. Sen hasta olmamaya dikkat et. Sağlığın ikiye katlanır. Güçlü olursun. Her şey için öyledir. Ticarette de öyledir. Görünen nimetlerde de öyledir. Manevide de öyledir. İlimde de öyledir. Allah ne verdiyse ona şükret ki daha fazla versin. Ha, vezir gibi halkı saptırmayı kendine sermaye yapma. Ve herkesi namazdan, niyazdan ve ibadetten alıkoyma. Bu biraz mühim bir mesele. Şimdi namazın kazası olmaz diye televizyonda konuşuyorlar. Bizim sersemler. Onların bir kısmı da benim güya talebem. Bazen de ben Emin Hoca'nın talebesiyim diye. Duyguya şey ediyorlar. Benim adımı da kullanıyorlar. Son derece rahatsız oluyorum. Açtım, telefon ettim. Dedim bak, hadisi inkar etmek peygamberi inkar etmek. Sen Miraç yoktur falan filan demeye kalkıyorsun. Aptallık yapma. Şimdi dinimizin dört tane ana kaynağı var. Birisi Kur'an, ikincisi hadis. Peygamber Efendimizin işleri, yaptığı işler ve sözleri. Peygamber yalan mı söylüyor ya? Peygamber'e yalancı diyorsan ona inanmıyorsun demektir. İnanıyorsan sözüne inanacaksın. Söylediklerine inanacaksın. Ha efendim, raviler arasında yanlış anlayanlar olmuş olabilir. Onları ilgilendirir. Sen doğrusunu anlamaya çalış. Doğrusunu kontrol etmek için de elimizde Kur'an vardır. Bu söylenen Kur'an'a aykırı mı? Peygamber Kur'an'a kendi getirdiği, tebliğ ettiği Kur'an'a aykırı bir beyanda bulunabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yok. Çok çok peygamber o Kur'an'da özet geçmiş olan şeyleri açıklamaya çalışır. Hadis Kur'an'ın tefsiridir. Allah ne yapılacağını emreder, peygamber nasıl yapılacağını gösterir bize. Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı tarif ediliyor mu? Edilmiyor. 70 küsur yerde namazdan bahsediyor. Hiçbir yerde namazın nasıl kılınacağı tarif edilmemiştir. Zekat verin diyor. Bu kadar yerde zekat verin. Zekatın nasıl verileceği, kaçta kaç verileceği, kimlerin kime vereceği, nisap nedir, zengin kime derler. Bütün bunlar hepsi Peygamber Efendimizin tespitleriyle açığa çıkmıştır. Oruç tarif edilmiştir işte. Minel fecri diyor. Akşam güneş kararıncaya kadar diyor. Fecir vaktinden güneş kararıncaya. Onun başlangıcı ve sonu tarif edilmiştir. Ama oruçta nelere dikkat edeceğiz? Orucu nasıl bozar? Neler bozar? Nelere dikkat edeceğiz hepsi? Mesela biz zannediyoruz ki orucu sadece yemek içmek bozar. Yalan da orucu bozar. Sahtekarlık da, hile de orucu bozar. Ve hep imamlar arasında da şey vardır yani. Oruçtan çünkü gaye nedir? Oruçtan seni ıslah-ı nefs etmektir. Seni adam etmektir. Sen bir yandan oruç tutuyorsun, bir yandan hile yapıyorsun. Bir yandan yalan söylüyorsun, adam aldatıyorsun. Hırsızlık yapıyorsun. Sahtekarlık yapıyorsun. Orucun gayesine aykırı davranışlarda bulunuyorsun. Orucun gayesi aç kalmak değil ki. Orucun gayesi ahlakan arınmaktır. Senin vicdanını temizlemektir orucun gayesi. Mide aç, o bir vesiledir, o bir vasıtadır, araçtır. Yani ocağı yakmaktan maksat yemeği pişirmektir. Sırf ocak yakmakla yani şey değil, üstünde yemek yoksa bir şey olmuyor. Yani üstünde orucun gayesi yoksa o orucun altında sen boşuna aç kalmış olursun. Zaten Peygamber Efendimiz açık söylüyor. Net söylüyor. Öyle oruç tutanlar vardır ki diyor, bütün şeyleri kazançları aç kalmaktan ibarettir diyor. Aç kalmış olurlar, o kadar diyor. Sevap falan kazanmazlar. Ha bizim mezhepte, Hanefi mezhebinde, Ehl-i Sünnet görüşüne göre yalan, riya, sahtekarlık işte vesaire, oyun, eğlence gibi işte gayri ahlaki davranışlar orucun sevabını giderir. Halbuki Caferi mezhebinde orucun kendisini gider, bozar. Bir insan yalan söylediği zaman o oruç bozulmuştur. Yerine tutması gerekir falan. Hem de 61 gün tutması gerekir. Kefaretiyle beraber tutması gerekir. Size aklınızda kalsın diye bu ayetullahlar var ya, meşhur İran'ın ayetullahları. Tabi onların içinde gerçekten çok takva sahibi insanlar var. Yani şeriatın emrine kılı kılık yararcasına riayet eden ehli beyt aşırı, gönül insanı, aşk ehli, muhabbet ehli, ibadet, abid, zahit insanlar var. Hepsi siyasetle uğraşmıyorlar onların. Çok iyileri var. Veli ruhlu insanlar vardır yani işlerinde. İşte onlardan, o meşhurlardan birine gelmişler. Kum şehrinden, efendim demişler, bir Ramazan boyunca sizi memleketimize davet edeceğiz. Bizi irşad edeceksiniz. İşte konuşacaksınız. Biz sizi seviyoruz, sizi dinlemek istiyoruz. 60 bin tümen isterim demiş. 60 bin tümen, o zaman da bir tümen 5 dolardı. Ne yapar? 300 bin dolar mı yapar şimdiki parayla? Bu dediğim şah zamanında, eski 60 senelik hikaye. Aman efendim demişler, sizin paraya kıymet veren birisi olmadığınızı söylediler. Öyle gönül ehlidir, paraya pula kıymet vermez. O inşallah davetinizi kabul. Yok demiş. Ben bu parayı alıp cebime koymayacağım demiş. Benim bildiklerimi söylesem sizin hoşunuza gitmez demiş. Sizin hoşunuza giden şeyleri söyleyecek olursam ben yalan hikayeler uyduracağım demiş. Orucum bozulacak. Onun için her bozulan oruç yerine 1000 tümen sadaka vermem lazım, diyet vermem lazım demiş. Onun için demiş ben orucum bozul, ben oruç fidyesi, oruç kefareti olarak bu parayı sizden istiyorum demiş falan. Tabii çok güzel dedik ya, yani akılda kalsın diye söylüyorum. Yalan uyduracağım diyor. Sizin hoşunuza gidecek hikayeler anlatmak için yalan hikayeler uydu. Ben yalan hikayeler uydurduğum zaman orucum bozulacak. Onu da şeyini vermem lazım. Kefaretini vermem lazım. Ayetullahlardan biri. İsmini bilmiyorum. İsmini söylemişlerdi ama unuttum gittim. Çok çünkü var işte Ayetullah Haveney var işte Ayetullah. Çok Ayetullah olduğu için karışıyor birbirine. Yanlış olmasın diye söyledim. Allah rahmet eylesin. Yani ağız tadı yerinde olanlar, manevi tadı yani yerinde olanlar, vezirin sözlerindeki lezzet arasında bir takım acılık şeyler hissediyorlardı diyor. Şimdi mesela televizyonlarda konuşurken din hakkında konuşuyorsa mesela burası doğru diyorum, burası doğru, burası iyi, burası tamam falan, bir yerde geliyor ki işte olmadı şimdi diyor. Olmadı. 30 tane doğruyu söylüyor ama bir tane yanlışı yutturmak için. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Şimdi ölünün ruhuna okunanlar ölünün ruhuna gitmez diyor mesela. Ya biz kimsenin ruhuna direkt bir şey göndermiyoruz ki. Ölü içinde, diri içinde hep Allah'tan istiyoruz. Dua Allah'a yapılıyor. İbadet Allah'a yapılıyor. Allah kabul ederse, o dua kabul olunursa, o dilek kabul olunursa Allah ölüye de rahmet eder, hastaya da şifa verir, sana da bereket verir, rızkına da vüsat verir, genişlik verir. Ticaretine de, karına da, kazancına da, hepsine onlar Allah'ın kabul edeceği şeyler. Sebepleri halk eder Allah. Şey olur, sen duayı yapmaya devam et. Ud'uni estecib lekum diyor. Siz bana dua edin, ben kabul edeyim diyor Allah. Şimdi sanki biz ölünün ruhuna buradan bir şey, direkt bir şey gönderiyormuşuz ölülerimize. Yok öyle bir şey. Ya Rabbi diyoruz, ölmüşlerimize rahmet eyle. Kalanlarımıza sıhhat afiyet ihsan eyle diyoruz. Hepsini Allah'tan istiyoruz. Zaten her namazın sonunda istediğimiz şifre, parola, duanın parolası Rabbana. Rabbana, ey Rabbimiz, atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ey Rabbimiz, bize ver, dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Vakina azabennar ve bizi azap ateşinden koru. Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbena ufirli, ey Rabbim beni bağışla, affet. Veli valideyye, anamı babamı bağışla. Velil müminine, ve bütün müminleri bağışla. Yevme yakumul hisab, hesap gününe kalktığımız zaman bizi bağışlanmış olarak huzuruna kabul et diyor. Şimdi ben ölmüş babama Fatiha okursam yahut dua edersem suç işlemiş olacağım yahut yaptığım dua olmuyor. Böyle din olur mu ya? Bu din bugün gelmedi ki. Ne üzerinde yanlış yorumlar yapıyorsun kafayla? Şunu söyleyin, maneviyat hakkında, ahiret hakkında konuşmak, söz sahibi söylemek sadece peygambere aittir. O da vahiyledir. Öbür dünya hakkında akıl yürüterek kendi yanından bir şey söylemeye kimsenin şeyi yoktur, yetkisi yoktur. Çünkü akıl ötesi alemdir orası. Kur'an ne diyorsa peygamberimiz onu bildirmiştir. Peygamberler bile gaybı bilmezler. Allah ne kadar bildirdiyse peygamber o kadarını bilir. O bildirilenlerden işte ayetlerde, hadislerde ortada belli. Bunun dışında yorum yapmak, yok giderdi, gitmezdi, yanlış giderdi, yanlış yere giderdi. Hiçbir şey yanlış yere gitmez. İşte rahmetli bizim Adem Hoca vardı. Dua yapan o Adem Erim bahsediyor. Ya hoca dedi, bazen heyecanlanıyoruz dedi. Bazen dedi, dilimiz sürçüyor, yanlış şeyler de söylüyoruz falan dedi. Acaba dedi, günaha mı giriyoruz falan. Ya dedim işine bak sen, Allah yanlış anlamaz. Ne biliyorsan söyle. Allah yanlış iş yapmaz, yanlış anlamaz. Merak etme. Sen kalbini temiz tut. Ne istiyorsan söyle. oraya. Hatta dil ile söylemeye gerek yok. Kalbini bağla, niyetini ona arz et. Ya Rabbi sen benim içimi görüyorsun, niyetimi biliyorsun, ne istediğimi de biliyorsun. Hazreti İbrahim gibi. İnneke ta'lemu mâ nuhfî ve mâ nuhlim. Ya Rabbi sen açıkta olanı da gizlide olanı da sen hepsini biliyorsun. Ve mâ yahfâ alallâhi min şeyin fil ardı ve lâ fissemâ. Yerde ve gökte Allah'tan gizli zaten bir şey yoktur. Deyip, ha bunlar bize Kur'an'da dualar öğretilmiş, örnek dualar gösterilmiş. 50'den fazla dua ayeti var peygamberlerden. Bunun 20-30 tanesi Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti Yunus'tan, Hazreti İsa'dan. Hepsinden bütün peygamber. Onlar bizim kitabımızda, Kur'an'da yer alıyor. Nasıl dua edeceğimizi kitabımızdan öğreneceğiz. Neler diyeceğimizi de dua edeceğiz. Mesela dua bahsine geldik de orada bir şey söyleyeyim. Bu Aziz Efendi var, Cerrahi Tekkesi'nin eski şeyhlerinden, Sultan Mahmud devrinin meşhur şeylerinden, büyük tekke şeyhlerinden. Sultan Mahmud tabi önce Bektaşi tekkelerine kapatıyor. Çünkü Yeniçeri artıkları Bektaşi tekkelerine doluyorlar. Efendim isyan hazırlıkları vardır falan diye İstanbul'da kargaşa çıkması diye bu sefer tekkeleri kapatıyor. Şimdi o Teşvikiye Camii'nin yanında gördüğümüz bir karakol var. O zaman oralar İstanbul'un taşra mahalleleri. Yani o zaman Teşvikiye şimdiki Nişantaşı falan değil. Oldukça şehir dışında. O karakol, o Selamsız'da bir karakol var Üsküdar'dan yukarı çıkarken Selamsız'da büyük bir karakol var. Çarşamba'daki karakol, böyle İstanbul'un kenarlarında 10-15 tane yakında karakol yaptırmıştır ki isyan Yeniçeriler, yani lağvedilen Yeniçeri ocakları olanlar şey çıkarırlar, isyan çıkarırlar korkusuyla. Böyle kenar mahallelere, semtlere böyle karakollar yapılmıştır. Sonra tabi 1826 ocak kapatılıyor. Kısa bir süre sonra Bektaşi tekkeleri kapatıyor. Bektaşi tekkeleri kapatılınca yine bu Yeniçeri artıkları Kadiri, işte Rufai, diğer Mevlevi tekkelerine doluyorlar. Bu sefer bütün tekkeleri kapatıyor. İstanbul'da 13 sene 1826'dan 1839'a kadar Tanzimat Fermanı'na kadar bütün tekkeler kapalı kalmıştır. Tabi bu birçok tekke şeyhini, birçok insanı da rahatsız ediyor yani. Yeniçeriler isyan çıkaracak diye yahut öyle bir tehlike var diye zikre, ibadete, tesbiha, tekkedeki hizmetlere engel olunması tabii büyük huzursuzluk meydana getiriyor. İşte o sıralarda Sultan Mahmud Fatih Camii'ne cuma selamlığına geliyor. Sultanım diyorlar padişah, Aziz Efendi, Şeyh Aziz Efendi de burada, siz onu seversiniz falan, beğendiği şeyhlerden yani. Deyince söyleyin diyor, cuma namazından sonra bir dua buyursun diyor. Şeyh Efendi dua yapsın diyor. Koşuyorlar, efendim irade-i seniye var, sultan dua yapmanızı istiyor falan deyince. Peki demiş, kürsüye çıkmış o da. Tabi biraz da padişaha kızıyor, buruk hali. Açmış elini, ey Allah'ım demiş. Bu sersemler senden ne isteyeceklerini bilmezler. Sen de zaten bildiğinden şaşmazsın. El Fatiha. O kadar. O kadar. O kadar. Yani biz hep dünya nimeti isteriz. Halbuki dünya nimetinin en uzunu 100 sene. 100 sene. Ahiret ebedi hayat. Ebedi hayat için istesene. Yahut kendimizi ebedi hayata hazırlayacak şekilde. Ha, dünyadaki her nefes bir altın değerindedir. Bu sermaye bize ebedi hayatı kazandırmak için verilmiştir. Burası şantiye binasıdır. Buraya kendi esas binamızı yapmak için geldik. Bu beden şantiye binasıdır. Biz ahiretteki bedenimizi inşa etmek için geldik bu dünyaya. Oradaki beden kendi bedenimiz olacak. Bu beden bizim bedenimiz değil. Anamızın, babamızın irsi olarak, işte genetik olarak atalarımızdan, soyumuzdan gelen bir takım özellikler taşıyoruz. Dedesinin diyor gözü maviydi, onun da gözü mavi oldu diyor. İşte dedesi esmerdi yahut büyük halası diyor esmerdi. Böyle aileler arasında şey vardı. Bakıyorsun sarışın bir ailede 2-3 tane esmer çocuk çıkıyor. Tamam. Bakıyorsun 3-4 dede, 3-4 nene yukarıdan bir şeyler var. Böyle. Bu beden bizim bedenimiz değil. Bu beden genetik olarak atalarımızdan geldiğimiz ve topraktan yiyerek elde ettiğimiz işte ürettiğimiz şey beden. Bu bizim değil. Bu bizim iğretli bedenimizdir. Ahiretteki bedenimiz kendi bedenimiz olacak. Nasıl kendi bedenimiz olacak? Nedir? Maddenin aslı nedir? Enerji değil midir? Şimdiki kuantum fiziğine göre maddenin aslı enerjidir. Ve bu madde dediğimiz şey bir enerji patlamasıdır. Big Bang denilen bir işte olaydan bahsediyor. Big Bang diyor İngilizler, neyse. Biz Bang diyoruz, onlar Bang diyor, neyse. Bu, peki biz yaşarken, iş yaparken ne harcıyoruz? Enerji harcıyoruz. Peki bu enerjiler nereye gidiyor? İki tane hesabımız var. Allah'ın katında iki tane. Birisi şerlerin, kötü yola harcadığımız enerjiler var. Birisi de hayra harcadığımız, iyilik için harcadığımız enerjiler var. İşte sağımızdaki melek iyilik bankasındaki hesabımızı tutan melektir. Solumuzdaki de öteki hesabı tutan melektir. Yazıyorlar. Kalemle değil, otomatik çalışıyor, merak etmeyin. Bütün artık şimdi şeyler, bilgisayarla otomatik olarak çalışıyor. Tık tık ne yaparsan, attığın her adım, gittiğin her şey, işlediğin her iş, senden çıkan bütün enerjiler o iki hesapta yatırılıyor. İşte ahiretteki vücudun o senin bizzat ürettiğin enerjiden meydana gelecektir. Ahmet Hüsamettin Efendi böyle izah ediyor. Dağıstanlı büyük evliyalardan, seyittir kendisi. Diyor ki biz bu dünyadaki enerjilerimizle, harcadığımız enerjiyle öbür dünyadaki bedenimizi inşa ediyoruz diyor. İnşa etmekteyiz. Burası şantiyedir. O beden bizzat kendin inşa ettiğin, kendi elinle meydana getirdiğin bedendir. İnne enşe'nâhunne inşa'en fece'annâhunne ebtâran diyor. Biz onları yeniden inşa edeceğiz diyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da Vakıa suresinde de böyledir. Biraz aklımıza yasın. Ha Allah illaki böyle mi yapacaktır? Allah'ın elinde sonsuz imkan vardır. Onu size söyleyeyim. O sonsuz imkanlardan sadece bir tanesini söylüyorum. Böyle de yapar, başka türlü de yapar, daha başka türlü de yapar. Aklımıza almayan, aklımıza gelmeyen daha başka şeyler de var. Allah'ın emrinde, Allah kendisi sonsuzdur, kudreti sonsuzdur, imkanları sonsuzdur. Allah illaki böyle yapacak diye Allah'a dayatacak halimiz de yoktur. Haşa sümme haşa. Öyle bir şey. Sadece aklımızla inanalım diye, aklımıza yatsın diye böyle bir izah vermeye çalıştık. O bakımdan dualar da, dilekler de, niyazlar da, namazlar da, hayra kullanılan her enerjiden Allah katında sevap yazılacaktır. Senin gece çocuğuna kalkıp baktığın, altını temizleyip onun sütünü verdiğin, o anneler bir defa en çok sevabı evlatlarına yaptıkları bakımdan kazanacaklardır. Babalar da evlerine getirdikleri maişetten kazanacaklardır. Çünkü bunlar farz ibadet karşılığıdır. Farz ibadet sevabı olacaktır. Evet. Vezir nükteli sözler söylüyordu. Lakin o sözler içine zehir karıştırılmış şeker şerbeti gibiydi. Anlayanlar anlıyordu. Vezirin zahiri kelamı hak yolunda gayretli ol diyordu. Zımnen ve fiilen ise ruha atalet ve miskinlik tavsiye ediyordu. Bir taraftan azimetten, cehd-i gayretten, ibadetten bahsediyor. Bir taraftan da diyor ki Allah'ın dediği olur. Ya fazla kendini yormaya gerek yok işte bu şeyler falan. Hazreti Mevlana ne diyor? Burada değil, başka bir yerde söylüyor. Diyor ki avam dediğimiz insanlar dünya işlerinde azimet sahibidirler. Dünya nimetleri için çırpınırlar, koşarlar, didinirler, parçalanırlar. İbadet işlerine, din işlerine gelince, manevi işlere gelince aman Allah isterse olur yaparız diye diyor, tevekkül gösterirler. Halbuki diyor ehlullah dediğimiz arifler ibadet işlerinde cehd-i gayret sahibidirler. Aman ibadetimizi tam yapalım, aman hakkıyla yapalım diye kendilerini yorarlar, parçalarlar. Rızık işlerine, dünya işlerine gelince daha şey ederler, Allah ne murad ettiyse o olur diye tevekkül ederler diyor. Tevekkülü de öyle anlatıyor bize. Tevekkül, ehli dünyanın tevekkülü dünya için değildir. dünya içinde azimet sahibidir, gayret sahibidir, cehd sahibidir, koşar, didinir, parçalanır, uykusunu kaçırır. İşte, ibadet içinde tevekkül sahibidir. Oraya gelince Allah murad ettiyse yaparız diyor. Demek Allah kısmet etmemiş diyor. Ama rızık peşinde koşarken öyle demiyor. Öbür ehlullah dediğimiz arifler ibadet işinde cehd-i gayret sahibidirler. Kendilerini verir terleyinceye kadar. Ne diyor? Salat-ı arifan mahvi vücud istiyor. İki rekat namaz kılır, iki kilo verir. İki kilo. Öyle fin hamamına girmiş gibi. Cehd-i gayretle kılar. Allah kabul etsin diyerek. Gayret parçalanır. Aman yanlış bir şey yapmayalım din işinde diye. Dünya işine gelince kendisine düşeni yapar, ondan sonra tevekkül eder. Tarlasına tohumunu atar, seçer. Allah ne kısmet ettiyse olur diye bekler. Mahsulün sonunu bekler. Orada tevekkül sahibidir. İşte tevekkül, işte bana diyorlar tevekkül falan. Tevekkül diye bir şey yok. Senin arzun, isteğin, niyetin nereyse cehdin orayadır. İstemediğin şeyleri tevekkülle geçiştirmeye çalışıyorsun. İstediğin, arzu ettiğin şeyleri elde etmek için parçalanıyorsun. Kendini parçalıyorsun. Evet. İşte vezir de ona, evet vezirin ifadesinin zahiren yaldızlı bulunması gaflet erbabını aldatıyor ve oyalıyordu. Hazreti Mevlana bunu birkaç misal ile izah ediyor. Gümüşün satı beyaz ve yeni olmakla beraber eli ve elbisesi kirletir. El insanı, çalışanın elini ve elbisesini kirletir diyor. Gümüş. Çok parlak, kıymetli bir maden olduğu anda. Gümüş siyah, kurşun kalem gibidir. Yani dokunduğu zaman simsiyah yapar. Evet. Ateş şulesi itibariyle kırmızı görünür. Öyleyken sen onu kıvılcımıyla yaktığı için, pardon, sen onun kıvılcımıyla yaktığı yeri simsiyah etmesine bak diyor. Ateş kırmızı görünür ama yaktığı yeri siyah yapar diyor. Misaller veriyor şimdi. Şimşek, uzaktan çakan şimşek gözümüze nur gibi görünür. Onda göz kamaştırmak hassası vardır. Halbuki diyor gözümüzü kör eder. Yakında olsa gözümüzü kör eder diyor. Veziri dinleyenlerden her kim anlayışlı ve zevk sahibi değilse vezirin sözleri ve onun boynuna halka gibi geçiyordu. Eğer diyor bu dikkat değilse, basiret sahibi değilse, izan sahibi değilse, vezir onları diyor aldatıyordu, harcıyordu. Vaktiyle esirlerin boynuna takılan bir halka gibi diyor. Hükümdarlardan ayrı olarak vezir 6 sene müddetle o Hristiyanların penahı ve muktedası oldu, sığınağı oldu ve muktedası oldu. Yani imamlı oldu. Hapishanedeki, o zindandaki Hristiyanların hepsi, onlar bu ne kadar alim adam, zaten alim bir adamdı, bilgili bir adamdı. Yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesiran. Şunu söyleyeyim, yani ilim yoluyla sapıtanlar, bilgisizlik yüzünden sapıtanlardan daha çoktur. Çok bilen çok yanılır sözü boşuna söylenmemiştir. Onun için bir defa benim hocam Allah rahmet eylesin Celal Hoca demişti ki itikat konusunda ben selefiyül mezhebim demişti. Ashab neye inanıyorsa, peygamber neye inanıyorsa ona inanıyorum demişti. Bu konularda hiç tartışmaya girmem demişti. Kendisi en büyük kelam alimiydi. İzmirli İsmail Hakkı Efendi'nin de talebesiydi. Kelam kitabı da vardı. Bizim kelam hocamızdı. Bu itikat meselesi çok hassas bir meseledir. Hatta bir de misal vermişti. Fahreddin-i Razi, Necmeddin-i Kübra, Mevlana'nın babasının hocasıdır. Necmeddin-i Kübra. Yani Sultanül Ulema'nın, Bahaüddin Veled'in hocasıdır bir yerde. Fahreddin-i Razi o kadar ilmiyle şeye gidiyor. Necmeddin-i Kübra'ya gidiyor. Diyor ki efendim biz işte İlim yaptık, şunu yaptık ama umur ahiretimden endişeliyim diyor. Muhiddin Arabi'nin de ona bir mektubu var. Uzun 5 sayfalık bir mektup. Bir risale şeklinde. Ona verdiği bir cevap var Muhiddin Arfi'ye. Fahreddin-i Razi'ye. Diyor ki sen bu kadar ilimle hala ahiret hakkında tereddütten, şüpheden kurtulamamışsan bu kadar ilim neye yarıyor diyor. Muhiddin Arabi'nin böyle sitem dolu, biraz da yol gösterecek şekilde çok kıymetli bir mektubu vardır ona. Neyse gidiyor Necmeddin-i Kübra. Efendim diyor, ben manevi yolda işte derece almak istiyorum, size intisap etmek istiyorum diyor. Necmeddin-i Kübra da nazar sahibi bir velidir yani. Çok çok büyük bir insandır. Necmeddin-i Kübra diyor ki, efendim bu yol öyle elini kolunu sallayarak girilecek bir yol değil diyor. Dünya nimeti olarak neyin varsa diyor, bütün onları feda et diyor. Dünyayı feda edeceksin buraya girmek için. Feda edemeyeceğin bir şeyin var mı diyor. Efendim diyor, çoluk çocuk, çok da zengin kendisi. Fahreddin Razi devrin en büyük zenginlerinden. Her şeyi feda eder diyor. Tamam, servet, nimet, her şey. Yalnız diyor, tefsiri yazdım diyor. Kur'an tefsiri. Yazılmış en büyük tefsirdir. Adı da Tefsir-i Kebir'dir. Fahreddin Razi'nin yazdığı tefsirin adı. 30 cilt, büyük cilt. Her birisi bunun 3 büyüklüğünden. 30 büyük cilt tefsir yazmıştır. Adı da Tefsir-i Kebir, Fahreddin Razi tefsiri. Kaynak tefsirdir. Çok emek verdim. Ona ömrümü verdim. Onu feda edemem diyor. Öyleyse diyor, git o tefsiri Ceyhun Nehri'ne at, ondan sonra gel konuşalım diyor. Aman efendim, kıymayın diyor. O tefsire ömür verdim deyince, hayır hayır diyor. Onu atacaksın, geleceksin, ondan sonra konuşacağız. Bu yol böyle şeyle, devletle, nimetle, şöyle işte hani Hüseyin Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan girilmez diye bir şey vardır. Öyle. Düşünüyor, düşünüyor. Efendim diyor, kusura bakma, bunu feda edemeyeceğim, tefsire kıyamayacağım diyor. Necmeddin-i Kübra da diyor ki, öyleyse kısmetin bizden değildir. Bu yola giremezsin. Hani? Sonra uzun bir süre sonra, işte bin demek bundan ne kadar sonra, bir gün otururken Necmeddin-i Kübra talebeleriyle beraber böyle bir kendinden geçiyor. Birkaç damla ter alnından susuyor. Böyle bir şey, cezbe hali, bir sükut hali, bir murakabe hali. 3-4 dakika sonra oh elhamdülillah diyor, kendine geliyor. Ne oldu efendim diyorlar. Şu anda diyor Fahreddin Razi can veriyordu. Şeytan kendisine gelmişti. Sen Allah'a nasıl inanırsın diye sual soruyordu. O da bu cevabı vermekte müşkilat çekiyordu. Bize gelmiş 3 gün misafir kalmıştı diyor. Aramızda bir tuz ekmek var, bir dostluk var. Bu en müşkil zamanında bu dostumuzun diyor imdadına yetişmemiz gerekirdi. Şimdi ben gittim onun kulağına söyledim. Hazreti Muhammed nasıl inanıyorsa ben de öyle inanırım de. Dedim diyor, bu sözü söyledi. Şeytan defoldu gitti. Allah'a şükür imanla göçmesine sebep oldum diyor. Fahreddin, yani onun için dedim. Yani ilim yoluyla sapıtanlar cehalet yüzünden sapıtanlardan daha fazladır. Fahreddin Razi gibi bir insan bile sen Allah'a o kadar ilimden sonra sen Allah'a nasıl inanırsın? Ha, bu bize bir örnektir. Sen Allah'a nasıl inanırsın, Hazreti Muhammed nasıl inanıyorsa biz de öyle inanırız. Biz Muhammed ümmetiyiz. Bunu aklınızda olsun. Bu da bugünün ilave hediyesi gibi olsun. Bu şeydir yani. Bu önemli bir konudur. Biz çünkü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diye tasdik ediyoruz. Ne demektir eşhedü? Ben gördüm demektir. Ben şahidim demek. Peki biz mi gördük? Hayır. Peygamberimiz gördü, peygamberimiz söyledi. Biz onun şehadetini tekrar ediyoruz. Biz onun şehadetini taklit ediyoruz. Ona olan inandığımız için, onun ben gördüm diyor çünkü. Eşhedü diyor. Eşhedü billahi diyor. Ben Allah'ı gördüm diyor. Biz onun görmesini şey ediyor. Biz görmüş falan değiliz. Ama o kadar inanıyoruz ki biz de görmüş gibi ona inandığımız için şey ediyor. Zaten bu anlattığım hikaye eşhedü en la ilahe illallah kelimesinin içinde var. Ama biraz açıklanmış oldu işte o kadar. Eşhedü en la ilahe illallah demek, ya Rabbi benim peygamberim sana nasıl şehadet ediyorsa ben de aynı onun gibi, onun diliyle, onun sözüyle sana şahitlik ediyorum, varlığını, birliğini kabul ediyorum demektir. Senden başka ilah olmadığına eşhedü billah, görmüş gibi inanıyorum demektir. Allah dualarımızı, derslerimizi kabul eylesin. Bir şey var, bu önümüzdeki kutlu doğum haftasına, yani işte 15 gün sonra Nisan'ın işte 8'inden 9'undan 20'sine kadar olan hafta kutlu doğum haftası olarak kutlanıyor her zaman, her sene olduğu gibi. O seneye, o bu sene 72 milyon salavat diye bir şey, kampanya açılmış, manevi kampanya. Daha önce Erzurum vilayetindeki hafızlar her sene bu mevsimde 1000 hatim okurlar ve onun duasını yaparlar. 1000'e yakın hafız var çünkü o civarında, işte Oltu, İspir, Erzurum ve o kazalarında çok hafızlarım oldu. Mesela Oltu'da çok hafız vardır, Erzurum'da. O hafızlar kendi aralarında organize ediyorlar. Her hafız 2-3 hatim ve 1000 hatime tamamlıyorlar. Hafız olmayanlar da katılıyorlar. Böyle bir kampanya var, salavat kampanyası. Bu bir manevi feyizdir. Onun için size duyuruyorum. Ne kadar salavat çekip bildirirseniz, hatta isterseniz şeye gönderebilirsiniz. O bir site açmışlar, salavat sitesi. Oraya işte benden 1000 tane, öteki 3000 tane, 5000 tane, 30000 tane neyse. Şu andan 50 milyona yaklaşmış zaten. İnşallah, belki ben dedim ki 72 milyon az, 100 milyon yaparım inşallah bunu dedim. Ha, bu bir şeydir, manevi feyiz, bu bir kampanyadır. Dillerimiz, çocuklarımız, küçüklerimiz salavatı söylemeye alışsınlar, öğrensinler, tekrar etsinler, bilenler tekrar etmiş olur. Böyle güzel bir kampanya, manevi bir feyiz. Bunu başka yerlerde, Erzurum'da çok senelerdir bu hatim hikaye, 1000 hatim yapıyorlardı. Hatta onu galiba sonra 3000'e mi ne çıkardılar. Allah işte bu dualar, bu salavatlar, bu bereketler, bu ezanlar yüzü suyu hürmetine Allah memleketimizden bereketini eksik etmesin. Bak, zengin bir Alman'ın evine gidersiniz, buzdolabı boştur. Size bir sandviç ya bulunur ya, yahut da bir iki şey haşhaş peyniri veya peynir varsa var bilir. Gidin Konya'nın en fakir köylüsünün evine, bilmem Ereğli'nin yahut da bilmem işte şeyin Erman'ın dağ köylerinden birine gidin, gece yarısı size 8 çeşit yemek ister. En fakir köylü. Gece yarısı gidin, size sini içerisinde işte biraz pekmez, peynir, çökelek, zeytin ne varsa ekmeğiyle vesairesiyle beraber. Peki bu bereket nereden geliyor? Onların ekonomisi işte fert başına düşen milli gelir bilmem işte 20 bin dolar. Bizimki 3 bin dolar. O köylüye fert başına düşen milli gelirden hiçbir şey yok aslında. Ama yine de bereketi vardır. Bu bereket nereden geliyor? Bir manevi feyizdir. İşte atalarımız o din uğruna şehit düştüler ya. Kosova'da, işte Mohaç'ta, Çanakkale'de, daha dün, halen bugüne kadar bu kadar ezan okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah deniyor. Bu ezanlar boş şey mi zannediyoruz biz? Sadece namaza davet midir? Kelime-i tevhid semalarda bu kadar melekler var diyoruz. Allah bereketini eksik etmesin memleketimizden. Bu huzur da bunun yüzünden. Korkmayın, parçalanmaz Türkiye, merak etmeyin. Türkiye'yi kimsenin gücü yetmez parçalamaya. Bunun için bu iki milletin başka dine girmesi lazım. Yani Kürtlerin ayrı Hristiyan olması lazım, başka dine girmesi lazım. Türklerin Müslümanlığı bırakıp başka dine girmeleri lazım. Ondan sonra parçalanır. Milleti parçalamadan vatanı parçalayamazsın, onu size söyleyeyim. Allah'a şükür bu milleti tutan işte o ezanlar, o dualardır, o salavatlardır. O Muhammed'dir, işte kelime-i şehadettir. Bu belki biraz belki şey oldu ama, ders dışı oldu ama bunlara bizim ihtiyacımız var. Bilelim yani. Morale de ihtiyacımız var. Eyvah memleket battı. Vatan çıkan yok, hiçbir şey yok. Valla biz bu memleket 1. Dünya Savaşı'nda, daha başka 2. Dünya Savaşı'nda ne kıtlıklar ne yokluklar gördü. Şimdi bolluk devrini yaşıyoruz. Açlarımız yok mu? İşsizimiz yok mu? Var. Onlara da sahip çıkacağız. Allah onlar için de dua edeceğiz. Allah futuhat versin. İşlerimizi açsın. Bereketini ihsan eylesin. İşsizlerimize iş versin. Bulsun. Rızkımız açılsın. Bolluk bereket olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Evet. Var olun.